Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim geçtiğimiz haftaki programımızda Mülk suresinden 19. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. Hep birlikte okumaya, anlamaya gayret etmiştik. İnşallah bu haftada Mülk suresinin 19. ayet-i kerimesinden başlayıp devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam arzu ederseniz öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Meali şerifini takdim edelim. Ondan sonra da başlayalım inşallah.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav ilettayri fevgahum saffatin ve yakbiz. Ma yumsikuhunne illerrahman. İnnehu bikulli şeyin basir. Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'in bir üslubu, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlerin dikkatini çektiği hususlardan birisi de bu kainatta yarattığı türlü mahlukata, onlarda bulunan türlü hikmetlere, inceliklere dikkat çekmesidir. İşte bu geldiğimiz Tebareke suresinin, Mülk suresinin 19. ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Hak gökteki kuşlara dikkatimizi çekiyor. Tabi insana daha çok etrafındaki kendi gördüğü, bildiği, idrak ettiği şeyleri öncelikle Cenab-ı Hak insanın dikkatine sunuyor. Bu yaratılıştaki hikmetleri, sırları, Cenab-ı Hakk'ın kudretini hatırlatmak üzere. Bunlardan birisi de kuşlardır. İnsanoğlu tabi kuşları çocukluğundan itibaren Allah'ın yarattığı varlıklardır. Havada uçan farklı uçmalarından dolayı insanların dikkatini çeken bir hususiyeti var kuşların. Dolayısıyla Cenab-ı Hak görmediler mi diyor. Yani kuşu görmedik insan olmaz. Elbette gördüler. Tabi buradaki görmek rü'yet kelimesi, evelem yarav, görmediler mi ifadesinin aslı olan rü'yet kelimesi esas itibariyle gözle görmek, baş gözüyle görmek manasına geliyor. Ama tabi elbette bunu gördüler ama esas mesele görmek değil. Görmekten ziyade gördüğünü anlamak, kavramak, ondan ders çıkarmak, ibret çıkarmak. Özellikle burada sorunun bu şekilde soru ile gelmiş olması bu hususa hem dikkat çekilmiş oluyor. Hem de işte görmekten esas gaye, amaç neyse görülenden, ondaki sırlardan, hikmetlerden, Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellilerinden ders çıkarmak. Buna bir bakıma soru şeklinde gelmiş olması belki bunu hatırlatıyor. İşte bu kuşlar ne yaparlar? Bu kuşları görmediler mi ki? Tayir kelimesi kuş cinsinin bütün türlerine verilen genel bir isimdir. Tara ya tayiru uçmak demek. Tayirde uçan, uçucu olan bütün Türkçe'de kuş dediğimiz varlıkların hepsine birden tayir adı veriliyor. Tabii türlü türlü farklı işte kuş cinsleri var malumunuz. Dolayısıyla bütün bunları içine almış oluyor. Yine ayet-i kerimede fevkahum, üzerlerinde, onların üzerlerinde olan ifadesi var. Fevk kelimesi var. Ki bu kelimenin fiilin zarfı olması da mümkün. Ya da tayir kelimesinin durumunu, yani kuşların durumunu ifade etmesi de mümkün. Eğer kuşların halini, durumunu ifade ettiğini kabul edecek olursak o zaman üzerlerinde kanatlarını açıp kapattıkları halde uçan, üzerlerinde uçtukları halde bu şekilde uçan kuşları hiç görmediler mi gibi bir mana çıkmış olur. Tabii uçmak daha çok işte yukarıda olduğu için insanın bulunduğu yere göre üzerlerinde uçan, kanatlarını aça kapata uçan bu kuşları hiç görmediler mi? Bir de yine burada dikkat çekeceğimiz bir başka kelime saffat kelimesi.
Evet.
bu yine kuşun durumunu anlatıyor. Kuşun halini, kuşların halini anlatıyor. Yani ne halde uçuyor bu kuşlar, onu anlatmış oluyor. Bu kelimenin aslı olan saf kelimesi, insan olsun, ağaç olsun, başka ne olursa olsun, düz bir hat üzerinde hizaya gelmek demek. Hani namazdaki saf gibi. Aynı sırada, belli bir sırada, belli bir düzen içerisinde olmak, bir hizada olmak gibi anlamları var. Tabii safat aynı zamanda kuşların açılan ve kapatılan kanatlarını da ifade eder. Buna göre ayetin manası, üstlerinde uçtukları esnada hava boşluğunda kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi demek olur, bu manaya gelir. Çünkü kuşlar kanatlarını açtıklarında kanat tüyleri aynı hizada saf haline gelmiş olur. Özellikle bir takım göçmen kuşlar, işte bir tanesi, bir takım işte bu belgesellerde vesaire görüyoruz. Bir tanesi önde duruyor, diğerleri böyle onun arkasına böyle iki V şeklinde aynı hizada uçmuş oluyorlar. Bir bakıma Cenab-ı Hak işte bu sahneyi, bu durumu bize hatırlatmış oluyor.
Aslında o anki bir taraftan da o hava akımından daha az kendilerinin ve kanatlarının etkilenmesini, tabii onların kodları nasıl öyle bir kodlanmışsa, Allah Teala tarafından bunlar onlara bu şekilde yerleştirilmiş. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi çeşitli belgesellerde bunlar da yer alıyor. Ve dediğiniz gibi o hal üzere bizim gördüğümüz şekliyle V gibi öndekinin aslında kanat çırpışıyla açmış olduğu bir hava akımında boşluktan, diğerleri de arkadakiler de hepsi birlikte bundan yararlanarak uçuyorlar. Tabii iç kısmında kanatların açıldığında o tüylerinin hepsinin saf saf kendi içerisinde belli bir doğrultuda ve düzende olması da tabii ayrı bir hikmeti.
Evet, hakikaten o da yani saf dediğiniz gibi sıra olması sadece bir şekil değil.
Evet.
Şekil olarak da bir insana bir haz veriyor baktığınız zaman. Hepsi bir böyle bir düzen ahik içinde
nasıl
ama.
Nasıl süzülüyor diyoruz böyle.
Ama bunun yanında dediğiniz gibi bu şeyi de var. Bunun bir hesap işi de var. Onların işte böyle yan yana sıra olmaları rüzgara karşı onlar da işte belli bir oranda artık kaç miktardaysa boşuna enerji harcamamalarını, daha rahat, daha kolay uçmalarını sağlıyor. Çünkü işte bir takım göçmen kuşlar var ki kilometrelerce yol gidiyorlar.
Evet.
Tabii kanat çırpmak, efendim kanadını açıp toplamak bu bir enerji. Belki hayvanın her zaman gıda bulması mümkün değil veya deniz üzerinde uçuyor. Her zaman inecek bir kara bulamıyor, biliyor. Her kuş denizin üzerinde duramayabilir. Dolayısıyla yani bunların pek çok hikmetleri var hakikaten. Sadece bu bir görüntüden ibaret olmadığını bugün işte müsbet ilim, işte bu hayvanatı araştıran insanlar bunu keşfetmişler.
Hocam hatta burada bir izlediğim yine belgeselde zaman zaman öndeki kuş daha fazla hem kanat bakımından hem güç hem efor bakımından daha fazla yıprandığı için direkt hava akımında o rüzgara karşı, havaya karşı direkt kendisi tabiri caizse bunu göğüslediği için zamanla yorulabilme potansiyeline bağlı olarak sürünün arkasındaki kuşlarla zaman zaman yer değiştirerek öndeki o hava boşluğunu, hava akımını kanat çırpışıyla birlikte o yıpranma gücünü değiştirmiş oluyor, güç tazelemiş oluyorlar bir taraftan
yani
diye izlemiştim.
Ne kadar hikmetli ince şeyler. Yani bir işte kuş dediğiniz şey iki avucunuza sığacak bir çoğu.
Evet.
Ya daha küçük kuşlar da var. Yani bunlara bu incelikleri kim öğretti? Bunları havada tutan kim?
Subhanallah.
Yani işte insanoğlu da hani bugün uçaklar var. Hava yolundan insanoğlu da istifade ediyor. İnsanoğlu belki kuşları görmese uçmayı bile hayal etmeyecekti. Ama insanoğlu işte yaptığı o devasa tonlarca ağırlığındaki yükle kalkan uçakları da insanoğlu kuşları örnek alarak, kuşlara benzeterek büyük oranda o şekilde yapmış. Hala daha henüz ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin kuşlar kadar öyle pratik havayı böyle mahir bir şekilde kullanıp uçma kabiliyetini henüz insanoğlunun yaptığı bu teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin ulaşamadı. Yani işte insanoğlunun içinde bir ders, bir ibret olmuş oluyor bu hayvanlar. Onlara bakarak yeni şeyler keşfedilmiş oluyor. İşte ayetin devamında da مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ onları rahmeti her şeyi içine alan, kuşatan, Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette zahiri sebepler var ama işte bu kuşlara bu işin nasıl olacağını Cenab-ı Hak hani arıya bal yapmayı vahyettiği gibi bütün mahlukata da nasıl hareket edeceğini, ne yapacağını Cenab-ı Hak adeta sevki tabi eskilerin tabiriyle öğretmiş oluyor. İşte onları havada boşlukta tutan Rahman'dan başkası değildir. Normalde işte cismani bir varlık, işte yer çekimi var dünyada. Efendim normalde nedir? İşte yere düşmesidir ama Cenab-ı Hak rahmetiyle, lütfuyla nasıl tonlarca ağırlıktaki varlıkları suyun üzerinde gemileri tutma özelliğini Cenab-ı Hak yarattı, lütfettiyse aynı şekilde bu kuşları da bu şekilde havada uçma imkanını bahşeden, lütfeden Cenab-ı Hak'tır. Buna işaret ediliyor. Tabii Allah'ın rahmeti her şeyi öyle kuşatmıştır ki kuşları şekil şekil çeşitli özelliklerde yaratmış. Onları havada uçup yol alabilecek biçimde onları yaratmıştır. İşte daha pek çok incelikler, işte uçarken neye dikkat edecek, ne yapacak? Yani bir insan bile dediğimiz gibi ya bir uçağı yapıyor, bir sürü mühendislik gerektiriyor ama
evet.
Ya bir kuşa Cenab-ı Hak onu adeta doğuşundan işte biraz büyüdü mü uçmaya başlıyor hiç kimseye sormadan etmeden. Dolayısıyla insanoğlunda bir hayalidir bir bakıma o kuşlara bakıp uçmak etmek. Yani işte bu insan kadar aklı zekası olmayan bu varlıklara ise Cenab-ı Hak da doğuştan veriyor bu uçma kabiliyetini. Dolayısıyla Allah'ın onları tutmasından maksat, havada tutmasından maksat, işte onlara o istidadı, o kabiliyeti vermesi, çeşitli sebepleri halk etmesi manasınadır. Ayetin sonunda da innehu bi kulli şeyin basir, şüphesiz o, yani Allah Teala her şeyi görmektedir. Allah Teala benzersiz yaratmayı, insanın aklının alamayacağı, akıllara durgunluk verecek derecede bu kadar enteresan, ibretli şeyleri yaratan, bunları çekip çeviren, bütün bu mahlukatı da idare eden, onlara bu istidatları veren Cenab-ı Hak'tır ve o her şeyi görmektedir buyuruluyor. Tabi basir kelimesi, basar göz demek, basir de gören demek, müşahede eden, gören, yani hiçbir şey kendisinden gizli kalmayan manasınadır. Cenab-ı Hak görülmek şanından olan, görülebilen her şeyi görür. Onun görmesi bizim görmemiz gibi değildir elbette. İnsan tabii Allah Teala bize de bir görme lütfetmiştir. Cüz'i bir görmektir bizim görmemiz. Önümüzü görüyoruz. Arkamız yıkılsa başımızı çevirmeden göremiyoruz. Ya da görmediklerimize göre gördüklerimizin hiçbir şeyi yok yani. Bu dünyada bile diyelim ki şu anda bir saniyede hani kare diyorlar, fotoğraf çekiyoruz. Evet. Kaç kare hadise meydana geliyor ve bu durmuyor, sürekli değişiyor. Birçoğu bir dünyada bile, şu anda dünyada bir saniyede meydana gelen, görülmek şanından olan şeylerden biz kaçını görüyoruz, kaçını göremiyoruz. Göremediklerimiz gördüklerimizle kıyas edilemeyecek kadar çok muazzam, çok büyük. Yani bizimki sınırlı, yani çok sınırlı. Cenab-ı Hakk'ın görmesi ise namütenahi, görülmek şanından olan her şeyi. Çünkü ayette her şeyi diyor Allah görür. Biz ise birkaç şeyi ancak görebiliyoruz. Evet. Birisini görsek dikkatimiz öbüründen kaçıyor. Dolayısıyla olsa olsa bizim görmemizle Cenab-ı Hakk'ın görmesi arasında ancak bir isim benzerliği vardır. Hakiki manada, gerçek manada, mükemmel manada görmek Cenab-ı Hakk'a aittir. O her şeyi görür, her şeyi bilir. Tabii onun için bu Allah Teala'nın basar sıfatına iman eden, onun her şeyi gördüğünü bilen bir insanın bundan çıkaracağı ders nedir? Sürekli Cenab-ı Hakk'ın murakabesinde olduğu şuuruna ermek. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğüne göre, bizim her halimizi, her durumumuzu gördüğüne göre, ki ayetimiz bununla ilgili olduğu için aynı zamanda bilmesi de var, Cenab-ı Hakk'ın diğer sıfatları da var ama bu ayetin biz tefsirinde olduğumuza göre, her şeyi her inceliğine kadar gördüğüne göre insanın dikkatli olması lazım. Yani işte günümüzde kameralar var, insanoğlunun icat ettiği. Yani bir yerde kamera varsa adam hırsızlık yapacaksa yapmıyor, yanlış yapacaksa yapmıyor, trafik kurallarını ihlal edecekse burada diyor kamera var, aman yapmayayım. Ama bir de ilahi kameralar var adeta, eğer böyle demek caizse. Sadece Cenab-ı Hakk'ın murakabesi altında değiliz elbette. O bizim, onun bizi görmesi yeterli ama ayrıca Cenab-ı Hak kiramen katibin gibi melekler yanımıza koymuş. Onlar bizi görüyor. Hatta belki bizim elimiz, ayağımız, kendi organlarımız bir kamera gibi kayıt yapıyor. Çünkü evet, kıyamet gününde bunları konuşturacak Cenab-ı Hak. Ağızları mühürleyip elleri, ayakları, diğer organları konuşturacak. Bunlar konuştuğuna göre demek ki bunlar da bir kayıt yapıyorlar, bir şahitlik yapıyorlar. Mekan, efendim, mekanlar belki bir kayıt yapıyor. Biz bilmiyoruz bugünkü anlamda ama biz eskiden kasetler vardı biliyorsunuz veya evet, eski nesil bilir. Krom veya bir maden, onun üzerine ses, işte bilmem görüntü falan kaydediliyordu. Şimdi başka materyallere kaydediliyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın öyle kudreti var ki bütün, aslında bütün eşya, bütün mahlukat kayıt yapıyor. Bilmediğimiz bir şekilde o gün, kıyamet günü geldiğinde Cenab-ı Hak bu kayıtları önümüze dökecek. Nitekim buna dair başka ayetler, hadisler de delil getirilebilir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müezzinin diyor sesinin yetiştiği yere kadar onu işiten bütün mahlukat kıyamet gününde onun hakkında şahitlik edecek. Demek ki sadece insan değil, demek ki diğer bütün mahlukat, bizim cansız zannettiğimiz efendim mahlukatın da kendince bir hayatı var, kendince bir işitmesi, görmesi, kaydı var. İşte bunlar kıyamet günü önümüze dökülecek. Tabii onların hepsini bir tarafa bırakalım. Rabbul Alemin, Rabbimiz her şeyi gördüğünü ifade ettiğine göre buna iman eden insanın hayatını titizlikle, Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğü şuuruyla devam ettirmesi herhalde onun imanına uygun düşecek bir husustur. Bir hikaye var Ruhul Beyan'da nakledilen bu mevzu ile ilgili.
Buyurun.
Efendim, bir padişah ve köleleri var. Köleleri içerisinde de birisini daha çok seviyor, kendisine daha çok yaklaştırıyor. Efendim, ancak bu köle diğerlerine göre ne daha güzel, ne daha kıymetli, yani dışarıdan baktığınız zaman diğerlerinden bir farkı yok. Hatta bazı insanlar bunu tuhaf karşılıyorlar. Günlerden bir gün padişah arkadaşlarıyla, köleleriyle beraber yola çıkıyor. Çölde giderken padişahın gözü uzaktan bir dağa ilişiyor. Dağın üzerinde de belki zirvelerine doğru kar var. Hükümdar ona bir bakıyor, sonra bakışını geri çeviriyor. Bir defa bakıyor padişah. Bunun üzerine köle, hükümdar kendisine bir şey demediği halde, kendisine bir emir vermediği, bakmadığı halde harekete geçip atını mahmuzluyor, kaybolup gidiyor. Tabii kimse bunun neden olduğunu anlayamıyorlar. Çok geçmeden köle o dağdan bir miktar kar almış, geri gelmiş. Efendim, köleye diyorlar ki sen niye böyle yaptın, ya da hükümdarın canının kar çektiğini nereden anladın, nasıl anladın diye sorunca köle diyor ki çünkü o bu karın bulunduğu zirveye baktı. Yani hükümdarların herhangi bir şeye bakışları boşuna olmaz. Ben onun bakışından efendim canının kar çektiğini hissettim, anladım. O yüzden efendim gidip kar getirdim diyor. İşte daha sonra hükümdar da bu durumu görünce işte ben diyor bu yüzden bu köleyi kendime daha çok yakın hissediyorum, kendime daha yaklaştırıyorum, ona onun için ayrıcalıklı davranıyorum diyor ve ardından diyor ki diğer kölelerine, diğer işte emrindeki adamlara, siz hep kendi derdinizle, kendi nefsinizle meşgulsünüz ama bu köle benim halimi, durumumu gözetiyor, murakabe ediyor adeta. Benim gözetiyor, benim taleplerimi, hislerimi, duygularımı okuyor, ona göre hareket ediyor. Onun için ben diyor bu köleyi daha çok seviyorum. Dolayısıyla işte tabii bu bir sembolik hikaye de olabilir. Gerçekten olmuş veya olmamış hikaye olabilir ama bu hikayenin işareti nedir? İşte kul da kendi derdinden geçer de, kendi nefsinden geçer de, Allah'ın muradında fani olursa, Cenab-ı Hakk'ın muradını, iradesini yeryüzünde hakim kılmak, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak gibi bir derde düşerse bir kul, demek ki onu da Allah sever. Yani kul kendi dünya derdinden geçip, hatta ahiret endişesinden geçip kendi derdi değil de Allah'ın adının yüce olması, Allah'ın adının duyulması, yayılması, dininin efendim her tarafa ulaşması gibi bir derde düşerse, o zaman bu kulu da Allah sever demektir. Hani Beyazdi Bistami Hazretleri'nde bir menkıbesi var, kısaca onu da nakledelim. Ebu Hafs Hattat o devirde yine bir demirci, saf gönüllü, temiz gönüllü, dışarıdan baktığınız zaman sıradan bir insan gibi gözüken bir demirci, saf temiz gönüllü ama o devrin kutbu imiş, en büyük velisi imiş. Beyazdi Bistami yanına varıyor. Hatta diyor ki demircinin, Ebu Hafs'ın Fatiha suresinde bile galatları var yani. Dini malumatı çok fazla değil ama çok büyük bir gönlü var. Çok engin bir gönlü var. Sohbet ettik diyor. Bana dedi ki diyor, kısaca özetleyelim. Dedi ki diyor, bu ümmeti Muhammed'in günahkarlarının hali ne olacak? Bütün derdim, sıkıntım bu dedi diyor. Onlar cehenneme düşerse ne olacak? Allah'a dua ediyorum, temenni ediyorum ki ya Rabbi, benim bedenimi o kadar büyüt, o kadar büyüt ki beni cehenneme at. Bu ümmeti Muhammed'in günahkarları yanmasın. Bütün derdim, sıkıntım bu dedi diyor. Yeah. O zaman Bayezid diyor ki, Bayezid Bistami Hazretleri, anladım ki diyor, kutbiyet başka bir manadır. Ayrı bir sırdır, ayrı bir manadır. Yani kendi derdinden geçmiş, ben ne olacağım? Cehennemden kurtulabilecek miyim? Cennette köşküm nasıl olacak? Falan, kendi derdinden geçmiş, ümmeti Muhammed'in özellikle daha günahkarlarının derdine düşmüş. Dolayısıyla işte demek ki böyle büyük ruhlar, ulvi ruhlar ne yapıyorlar? Kendi dertlerinden geçmişler. Onların derdi Allah'ın muradını, Allah'ın dinini yüceltmek, yaymak olmuş. Efendim böyle olursa işte demek ki insan Allah katında da kıymetli olur. Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini, kendisini yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın var ettiğine, yarattığına göre ondan bir beklentisi olduğunu, kuluna nefes alıp verme fırsatı verdiğine göre Allah bir kuluna, demek ki onda Cenab-ı Hakk'ın bir iradesi var, ondan bir beklentisi var. İşte biz bu sorunun cevabını bulabilirsek o zaman yaşadığımız bu hayat daha manalı, daha anlamlı olacaktır inşallah. Evet, ayetin zahiri manasıyla ilgili konuşmuştuk. Biraz da tasavvufi olarak ayet, işari olarak da izah edilmiş. Et-Tevilatun Necmiye'de Necmettin Dâhi Hazretleri İşte bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken kuşları, tabii insan ruhu da kuşa benzetilmiştir. Tabii ruhlar bedenlerden çok önce yaratılmıştır. Ruhlar aleminde yaratılmıştır. Adeta ruhların da manevi bir takım kanatları var. Bu kanatlarıyla gelip işte bedenlere giriyorlar. İşte bu ruhları bedenlerde muhafaza eden Cenab-ı Hak'tır. Rahman'dan başkası değildir. Bu ruhu beden kafesinde tutan Cenab-ı Hak'tır. Bu Rahman isminin de tabii burada özellikle ayette seçilmesi, مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا Rahman, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına olan şefkatinin, merhametinin de bir neticesi olduğu bu Rahman isminin özellikle zikredilmesinden anlaşılıyor. Onun için Cenab-ı Hak ruhları bedenlerde muhafaza eder. Allah her şeyi görür. Efendim nasıl yaratacağını, onlarla ilgili hayret verici işleri nasıl çekip çevireceğini bilir gibi, böyle yani ruhta bir şeye, kuşa benzetilerek böyle bir tasavvufi yorumda yapmıştır. Demek ki maddi manevi bütün dış alemdeki kuşları gökte muhafaza eylediği gibi, Cenab-ı Hak uçmalarını sağladığı gibi, ruhları yaratan, onların efendim türlü hallerini, durumlarını, bedene girmesini, bedenden çıkmasını, bedende tutulmasını, bedenden çıkarılması, bütün bunlar aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kudretine dahildir diye böyle bir yorumda, izahta, işari olarak böyle bir izahta yapmış.
Evet, peki hocam 20. ayet-i kerimeyi okuyup inşallah meali şerifini takdim edelim. Estaizu billah, bismillah. Emmen hazellezi huve cundun lekum yansurukum min dunirrahman inil kafirune illa fi gurur. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bu ayette de tabii Cenab-ı Hakk'a karşı hani cünt, ordu ve asker manasına geliyor. Allah'a karşı insanlar, tabii Allah'a karşı deyince onun dinine karşı, onun dinini yaşamaya gayret eden müminlere karşı, ne kadar orduları, askerleri, silahları olursa olsun, Cenab-ı Hak murad etmedikten sonra ordunun, askerin, Müslümanların, müminlerin ya da Allah'ın dininin karşısında ne kadar güçlü, kuvvetli ordular, askerler her türlü imkanlar seferber edilse de Allah'ın karşısında Allah yardım etmedikten sonra hiçbir netice olmayacağı bu ayet-i kerimede ifade edilmiş oluyor. Tabii buradaki soru, buradaki istifham, emmen diye başlayan soru istifham, Allah karşısında ne kadar ordular, imkanlar, vesileler seferber edilse de onların hiçbir şey yapamayacağını, Allah'ın kudreti karşısında, Allah'ın orduları karşısında onların aciz kalacağını ifade etmekte, adeta Allah'a karşı, onun dinine karşı ya da Allah'a iman eden, onun dinini yaşamaya çalışan müminlere karşı yaptıklarının, yapacaklarının hiç hükmünde olduğu, Allah dilemedikten sonra bir bakıma bu soru ile ifade edilmiş olmaktadır. Cünd kelimesi cündi asker demek ama cünd hepsi birden askerlerin oluşturduğu ordu, savaş için hazırlanmış ordu manasına geliyor. Dolayısıyla ayet-i kerimenin manası, kimdir sizin bu zannınıza göre ilahlarınızdan ya da başka şeylerden olmak üzere efendim sizlere azap veya bir afet geldiğinde Allah'ın Rahman olan Allah'ın Rahman'ın yardımını aşıp da size yardımcı olacak olan ordu ve askerler kimlerdir onlar? Var mıdır böyle bir ordu asker manasına böyle bir soru sorulmuş oluyor. Yansurukum ifadesi, yani size yardım edecek böyle bir ordu ifadesi, yani Allah Teala'nın yardımı olmaksızın size yardım edecek şeklinde anlaşılabileceği gibi Allah katından gelen azaba karşı size yardım edecek bir ordu var mıdır? Kimdir o ordu? Şeklinde de anlaşılması mümkün. Yani bu şekilde anlaşılması mümkün. Dolayısıyla kamil sıfatları olan, her şeyi kuşatan, kudreti olan Allah mı sizlere yardım edebilir? Yoksa sizlerin yerin dibine batırıvermekten, başınıza taş yağdığında sizi helak olmaktan o mu kurtarabilir? Yoksa sizin şu taptığınız, başta müşrikler kastedilerek şu ilahlar mı? Ya da sarıldığınız türlü türlü imkanlar, vesileler mi? Sizin Allah'a karşı yardımcı olduğunu iddia ettiğiniz bu askerleriniz, diğer vesileler mi? Elbette onların Allah'ın kudreti karşısında, Allah'ın orduları karşısında bunların hiçbir gücü, kuvveti olmaz demektir. Tabii yine burada da Rahman ismi Cenab-ı Hakk'ın evet, zikrediliyor özellikle. Allah'ın gazabından kurtaracak olanın, Allah bir şeyi murad ettiğinde onun karşısında durmanın imkansız olduğunu, ancak insanı Allah'ın gazabından, celalinden, azabından kurtaracak olanın sadece onun rahmeti olduğu, bu Rahman ismi zikredilerek bir bakıma buna işaret edilmiş olmaktadır. Allah Teala'dan yine ona sığınmak gerekir. Eğer biz günahlarımız sebebiyle, isyanımız sebebiyle veya insanlar inkarları veya başka şeyler sebebiyle Allah'ın gazabını üzerlerine çekmişlerse, yine bundan kurtuluşun çaresi yine Allah'a sığınmaktır. Eûzü bike minke diye Efendimizin, Peygamber Efendimizin dualarından da geçiyor. Yine Allah'tan Allah'a sığınmaktır. Onun celalinden, cemaline, kahrından, lütfuna, gazabından, rahmetine sığınmaktan başka bir çare yoktur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede bu hususlara işaret edilmiş oluyor. Yine Abdurrezzak Kaşani diye tasavvufi tefsirlerin müelliflerinden birisidir. O da bu ayet-i kerimeyi şöyle izah etmiş. Ağyar, yani Cenab-ı Hak dışındaki bütün varlıklardan yardım dilenen kişiler, hatta kendi organlarından, sahip olduğu aletlerden, edevatlardan, gücünden, kuvvetinden, silahından, ordusundan vesaire, bütün bu aracıların Allah'ın karşısında ne hükmü vardır? Bunlar sizin Rahman'a karşı yardımcınız ve ordularınız olduğunu iddia etseniz de bunların, dediğimiz gibi, Allah'ın kudreti karşısında, orduları karşısında bir hükmü yoktur. Hadi bakalım, eğer bu iddia ettiğiniz sizin yardımcılarınız Allah'ın nimetlerini engellesinler veya efendim size bir fayda veya zarar versinler, hadi bakalım böyle bir şey yapabilirler mi? Elbette hiçbir şey yapamazlar. Allah dilemedikten sonra hiçbir şey olmaz. Allah'ın ne verdiği nimete maddi manevi nimete başkası mani olabilir, ne de Cenab-ı Hakk'ın takdir etmediği, takdir buyurmadığı bir şeyi size veremez. Verebiliyorlarsa versinler manasınadır. Dolayısıyla Allah sizin için ne takdir etmişse o meydana gelir. Allah dilemedikten sonra gelen kazayı geri çevirmek veya gelmeyecek bir şeyi getirmek, olmayacak bir şeyi oldurmak mümkün değildir. Ayet-i Kerime'de işte bütün bunlara işaret ediliyor. Ayet-i Kerime'nin sonunda da İnil kafirune illa fi gurur. Kafirler, inkarcılar ancak derin bir gaflet, aldanma. Aslında gurur kelimesi, evet, aldanma demektir. Türkçe'de maalesef yanlış kullanılıyor. Gurur duyuyoruz, gururluyuz. Aslında gurur Arapça'da aldanmak demektir. İftihar kelimesi vardı ama maalesef bu Türkçemizin fakirleştirilmesi, uydurukçayla işgal edilmesi neticesinde bu incelikler kayboldu. Yoksa gurur Kur'an-ı Kerim'de aldanmak demek. İşte kafirler gurur içindedirler. Yani aldanma içindedirler. Gururun manası aldanma içindedirler. Neden aldanma içindedirler? Çünkü onlar zannederler ki kafirler, işte biz güçlüyüz, kuvvetliyiz, silahımız var, gücümüz var, imkanımız var. Onlar sahip oldukları bir takım maddi vesilelere, ordumuz var, askerimiz var, kafirler bunlara güvenirler. Bütün bu sayılan vesilelerin, vasıtaların müessir olması Allah'ın iradesine bağlıdır, Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah bir kulunu koruduysa, bütün insanlar, cinler toplansalar ona efendim bir fayda veremezler. Hadis-i şerifte de geçiyor bu husus. İşte diyor, Allah diyor, insanlar, cinler, öncekiler, sonrakiler bir kimseye bir hayır vermek için bir araya gelseler, Allah o iyiliği, o hayrı o kimseye, o insana yazmadıysa ellerinden bir şey gelmez. Tam tersine insanlar, cinler, bütün mahlukat toplansa bir insana kötülük yapmak için, bir kötülüğe ulaştırmak için, Allah onu yazmadıysa, takdir etmediyse yine onların elinden bir şey gelmez. Dolayısıyla kafirler aldanma içindedirler. Neden aldanma içindedirler? Çünkü bunu bilmedikleri için. Sadece sebeplerin hazır olduğunda neticenin mutlaka meydana geleceğini zannederler. Halbuki Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz, hiçbir şey meydana gelmez. Yine kafirler, özellikle Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı müşrikler olduğu için, kendi putlarının kendilerine bir takım fayda ve zarar vereceklerini zannederlerdi. Tabii insanoğlunun putları değişiyor. Eskiden işte bir takım taştan yaptıkları putlara vesaire tapıyorlardı ama bugün de insan kimisi parasını putlaştırıyor, kimini ordusunu, kimisi silahını putlaştırıyor. Bunların tek başına yeteceğini zannediyor. Gücünü, kuvvetini putlaştırıyor olabilir. Dolayısıyla Allah dilemedikten sonra hiçbir sebep, vesile, ne kadar büyük, ne kadar güçlü olursa olsun bir netice hasıl etmez. Ya da bu kafirlerin gurur, aldanma içinde olmasının bir sebebi de bu putlarının, taptıkları şeylerin kendilerini Allah'ın gazabından, azabından koruyacağını zannetmeleridir. Bunu iddia etmeleridir ki bu büyük bir aldanmadır. Şeytan tarafından kendilerine verilen bir vesvesedir ve açık bir sapıklıktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu bir aldanıştır, aldanmadır. Allah'ın karşısında hiçbir gücün adı okunmaz, esamisi okunmaz. Yine bu ayet-i kerimede, belki bu 20. ayet-i kerimede dikkat çekilecek bir husus, önceki ayette hitap, yani doğrudan muhataba bir hitap şekli varken, evet, burada üçüncü şahıs gaip sigasına geçilmiş, dönülmüş oluyor. Bir bakıma şöyle de tefsir edilmiş, yorumlanmış bu. Yani onlardan yüz çevirme anlamı, kafirlerden Cenab-ı Hakk'ın yüz çevirmesini gerektiren bir durum olduğuna işaret etmek üzere, onların ayette anlatılan özelliklerinin, durumunun onlardan yüz çevirmeyi gerektiren, muhatap almamayı gerektiren kötü ve çirkin bir durum olduğuna işaret olarak da yorumlanmıştır. Yine ayeti kerimede son kısmında inil kafirune diye kafirlerin adının açıkça söylenmesi, yani onlar diyecek yerde kafirler diye, inil kafirune fi gurur illa fi gurur, kafirler ancak derin bir gaflet, sapıklık ve aldanış içerisindedirler buyurulup adlarının açıkça efendim zikredilmesi, inkarları dolayısıyla onları kınamak, neden aldanış içinde olduklarını ya da aldananların kim olduğunu açıkça ortaya koymak gibi bir mana içeriyor.
Peki hocam, buradan 21. ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah, bismillah. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizqah bellecu fi utuvi ve nufur. Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Evet.
Evet, bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Er-Rezzak'tır. Mutlak rızık sahibidir. Rızkı veren O'dur. Sadece insanın değil, bütün mevcudatın, bütün mahlukatın ihtiyaçlarını gören El-Mukit, Esma-i Hüsna'dan birisi de kuğut azık demek. Mukit yine her türlü ihtiyaçlarını gören, gideren manasına geliyor. Yerde yaşayan canlılardan, havada uçan kuşlara, denizde yaşayan türlü türlü balıklara, farklı farklı mahlukata varıncaya kadar hepsinin rızkını veren O'dur. İnsanın da rızkını veren Cenab-ı Hak'tır. İşte bu ayeti kerimede eğer O, yani Allah, verdiği rızkı kesiverse size rızık verecek olan kimdir? Allah'ın vermediğini verecek olan kimdir? Tabii Allah'ın rızkı kesmesi, doğrudan kesmek anlaşılacağı gibi, işte bazen dünyada, kainatta Allah Teala bütün işleri sebeplere bağlamıştır. Sünnetullah gereği. İşte rızkın en başta sebeplerinden birisi de, işte özellikle gıda bakımından düşünecek olursa, yağmurdur. Diğer başka sebepler, onları bile kestiğinde bazen görüyoruz, işte kıtlık oluyor, açlık oluyor, su olmadığı zaman, rahmet olmadığı zaman mahsul az oluyor, meydana gelmiyor. Dolayısıyla ister doğrudan rızkı kesmek şeklinde olsun, isterse bu sebeplerini ortadan kaldırmak suretiyle olsun, Allah rızkını kesecek olsa size bu rızkı verecek olan kimdir? Ya da bir başka ifadeyle, rızık mevcut olsa, çok ve kolayca elde edilebilir durumda bulunsa bile, bazen insanoğlu hastalanıyor değil mi? Bir Allah korusun boğazdan kanser oluyor, istediğini yiyemiyor veya işte bir türlü türlü hastalıklar, işte şeker hastalığı oluyor vesaire oluyor. Sağlıklı bir insanın yediği her şeyi yiyemez duruma geliyor. O zaman da bu, bir bakıma bu rızıklar kendisinden kesilmiş oluyor. İşte bu tür türlü hastalıklarla, türlü sebeplerle bu rızık kesilse, onu tekrar size verebilecek olan Allah'tan başka kimse var mı? Elbette yok. Yani bu sorunun cevabı da yok. Yine bu ayet-i kerimede önceki ayet-i kerimenin sonuna benzer bir şekilde bellecu fi utuvi ve nufur, hayır onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar buyurulmaktadır. Tabii Allah'ın Rezzak olduğuna dair pek çok ayet-i kerime var, hadis-i şerif var. Mesela Zariyat suresinin 58. ayet-i kerimesinde Estaizu billah, İnne Allahe huver razzaku zul kuvvetil metin. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Rızık Allah'tandır. Er-rizku alallah diye de bir söz var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden hareketle onlara bir bakıma sorulmuş oluyor. İnkar edenlere, nankörlük edenlere, isyan edenlere, rızkı veren Allah Teala mıdır? Yoksa sizleri rızıklandırdığını iddia ettiğiniz şu hakir, değersiz putlar mıdır diye onlara sorulmuş oluyor. Tabii bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman müfessirler, Kur'an'ı tefsir eden alimlere göre kafirler imana gelmekten ve Peygamber Efendimiz'e inanmaktan iki sebepten dolayı esas itibariyle inat ediyorlardı, imtina ediyorlardı. Bunlardan birisi nedir? Peygamberimize iman etmemenin, peygamberlere genel manada söyleyecek olursak iman etmemenin temel sebeplerinden birkaçı zikredilebilir. Bunlardan birisi nedir? Mallarının çokluğuna ya da işte kabilelerinin, çocuklarının çokluğuna güvenmeleri. Yani dünyevi mallarına ve işte aşiretlerinin, kabilelerinin sayılarının çokluğuna güvenmeleri. Bir sebep budur, inkarın sebeplerinin başlıcalarından. Bir diğeri de taptıkları putların kendilerine bütün hayırları, nimetleri ulaştırdığına, bütün afetleri, kötülükleri kendilerinden uzaklaştıracağına inanmalarıdır. İşte bu ayet-i kerimelerde Özellikle Rahman'a karşı yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? Emmen hazellezî huve cündüllekum yansurukum min dûnir rahman. Önceki ayet-i kerimede. Bu ayetle onların birinci dayandıkları şeyler, malları, mülkleri, çocukları, güçleri, kuvvetleri veya diğer dayandıkları şeylerin Allah'ın karşısında, Rahman'ın karşısında bir fayda vermeyeceği ifade edilmiş oluyor. Bu ayet-i kerimede de size verdiği rızkı kesiverse size rızkı verebilecek olan kimdir? Allah'tan başka rızık verebilecek kimdir? Buyurularak Allah dışında güvendikleri, dayandıkları putları ve diğer vesilelerin aslında bir faydası olmadığı ifade edilmektedir. Bilakis işte onlar neden madem böyle yapıyorlar? Azgınlık ve nefrette direnip duruyorlar. İşte burada belleccu kelimesi, leccu kelimesi inatta devam etmek anlamına geliyor. Ayak diremek anlamına geliyor. Yasaklanan, kendilerine yasaklanan fiili durmadan yaparak inat içinde ısrar etmek, ayak diremek anlamına geliyor. Utuvvin, utuv kelimesi ise haddi ve sınırı aşmak anlamına geliyor. Nüfur ise uzaklaşıp kaçmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu insanların Allah'a, onun dinine, peygamberlerine, müminlere karşı bu şekilde kibirlenen, inat eden, ayak direyen insan birinci özellikleri demek ki inat etmek ve bunda ısrar etmek. İkincisi haddi aşmak, kibirlenmek, sınırı aşmak. Üçüncüsü de kaçmak, uzaklaşmak. Ki buna benzer bir ayet-i kerime de Müddessir suresinin de geçen 49-50-51. Ayet-i kerimelerde bu gibi insanların durumu, bu yüz çeviren, Allah'ın dininden, kitabından, peygamberinden, emrinden yüz çeviren insanların durumu şöyle ifade ediliyor. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرَضِينَ. Yani bunlara, onlara ne oluyor ki bu öğütten, bu uyarıdan, Kur'an'ın öğütlerinden, peygamberimizin nasihatlerinden neden bunlar yüz çeviriyorlar? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْفَرَةٌ. Onların durumu bu şekilde böyle yüz çevirip uzaklaşmaları adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine benzetiliyor. Yani aslanı görüp de kaçan, onların bu kadar Allah'ın dininden uzaklaşmaları durumu böyle bir teşbih ile, benzetmeyle de anlatılıyor. Aslandan kaçan yaban merkepleri gibi hareket ettikleri ifade ediliyor. Dolayısıyla bu ayette dediğimiz gibi bir, inat var. İki, haddi ve sınırı aşmak, kibirlenmek, böbürlenmek, büyüklük taslamak var. Bir de kaçmak var. Hak'tan, hakikatten adeta arslandan kaçan, vahşi hayvandan kaçan yaban merkepleri gibi hareket etmeye benzetiliyor Kur'an-ı Kerim'de onların bu vaziyeti.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat burada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden, yani 22. ayet-i kerimeden devam etmiş olalım diyelim.
İnşallah.
İnşallah. Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Mülk Suresinin 19, 20 ve 21. ayeti kerimesini okuyup hep birlikte anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden, yani 22. ayeti kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.